Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben Numan Nurullah Aras ve kıymetli hocam Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamla gündemdeki konuları değerlendirmeye devam edeceğiz inşallah. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun Numan Bey.
Hocam, yeni bir sisteme, yeni bir gündeme girdik. Artık evet. Çalkantılı bir gündem. Her iki taraftan veya taraflardan tartışmalı fikirler gelmekte. İnsanların belki kafası biraz karışık. Özellikle evet. Sistemle alakalı olunca da birazcık daha karışık oluyor. Çünkü bizim halkımız aslında sistem üzerine çok fazla konuşmayı sevmez. Belki birazcık evet. daha tabi olsun, huzurum olsun, tabi olayım yeter anlayışında. Ama evet. bu sistem karmaşıklığında da belki bazı konuları açmak gerekiyor. Bildiğiniz üzere doğru. yeni bir değişikliğe gidildi. Şu anda belki bir cenahta, bir ülkemizde baktığınızda bir sistem değişikliği söz konusu. Fakat bu her iki taraftaki karmaşıklığın öncelikle nedeni ne? Bu sisteme evet. bir ad vermekte neden zorlanıyor insanlar ve kabullenmekte neden zorlanıyorlar? Bir de bu son değişiklikte size göre, yani yeni gelen başbakan mı diyelim artık, Cumhurbaşkanı hı. yardımcımız diye sizin bir yazınız oldu. O yazıyı değerlendireceğiz. Ve evet. birçok belki yazar tarafından da alıntılanmış bir yazı oldu bu. Evet. İsminizi de vererek. Öncelikle bu değerlendirmeyle başlayalım mı? Yani evet. bu Cumhurbaşkanı yardımcısı demişsiniz mesela. Neden böyle dediniz ve nasıl bir değerlendirmede bulmak evet. istiyorsunuz?
Şimdi Türkiye'de tabii biz belli bir siyasi sisteme alışmışız. Yani bu siyasal sistem nedir? Parlamenter sistemdir.
Evet.
Parlamentoda başbakan var. Ondan sonra parlamento daha sonra cumhurbaşkanını seçiyor. Hı hı. Parlamento içinde işte genellikle ihtilal dönemlerinden sonra güçlü partiler ortaya çıkıyor. İşte Demokrat Parti 45'lerden sonra 50'de iktidara gelmesi, daha sonra 60 ihtilalinden sonra Adalet Partisi, 80'den sonra 83'te yine Anavatan Partisi, 28 Şubat'tan sonra 2002 yılında AK Parti. Bütün bu partiler Türkiye'nin siyasi gidişatında çok önemli roller oynadı. Fakat uzun süre devam etmiyor. AK Parti belki çok uzun süredir iktidarda.
Evet.
Genellikle bu iktidara gelen partiler bir süre sonra parçalanıyorlar ve koalisyonlar ortaya çıkıyor. Bir yönüyle biz siyaset bilimi literatüründe buna atomize olmuş demokrasi diyoruz. Hı hı. Yani çoğulculuk ama atomize olmuş bir çoğulculuk. Hı. O kadar fazla bir çoğulculuk var ki hı hı. ortak bir siyasi irade ortaya çıkmıyor. Ve dolayısıyla koalisyon hükümetleri hı. birbiriyle çatışıp duruyorlar. Ülkenin gündeminde olan siyasi sorunlar ciddi anlamda çözüme ulaşamıyor. Türkiye'nin demokrasi tarihinin önemli bir boyutunu bunu teşkil ediyor. Hı hı. Bu siyasal sistemde özellikle bürokrasi önem taşıyor. Çünkü sivil siyasette gelen insanlar koalisyonlarla birbiriyle rekabet edip kavga ederken bürokrasi daha istikrarlı, daha uzun vadeli yetişmiş olan, uzman olan, evet. devlet içinde duran, tecrübe sahibi olan insanlar ve dolayısıyla ülkenin meseleleriyle ilgili daha fazla donanım ve daha fazla bilgi sahibi insanlar. Ve sistemi de onlar taşımış oluyor.
Evet.
Burada tabii demokrasiye uymayan bir şey var. Çünkü demokrasi de aslında sistemi taşıması gerekenler halkın seçtiği insanların olması. Onların yani halkın seçtiği vekillerin oluşturduğu hükümete dayanması gerekiyor.
Evet.
Bu sistemin diğer bir parçası da Cumhurbaşkanı'ydı. Cumhurbaşkanı'nı da halk seçmiyordu. Yine parlamento seçiyordu. Parlamento Türkiye'de günlerce, aylarca Cumhurbaşkanı seçip durmakla uğraşıyordu. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ya darbe sonrası çok kolay bir biçimde seçilmiş.
Dayatmayla. Kendi
öyle, efendim 60 ihtilalinden sonra da öyle. Ya da uzun süreli tartışmalar, sistem bunalımları na sebebiyet vermiş ve bu da sivil siyasetin halkın gözünde düşmesine, değer kaybetmesine neden olmuş. Türkiye'nin önce bu eski sistem yapısını görmemiz gerekiyor. Bir de Cumhurbaşkanı'nı genellikle askerler müdahale ederek onların uygun gördüğü, önemsediği insanlar seçiliyordu.
Evet.
Son mesela halkın seçtiği cumhurbaşkanından önceki cumhurbaşkanımızı düşünelim, o Abdullah Gül'ün seçimini.
Evet.
Biz bir bunalımla seçildi Abdullah Gül. Mecliste önce 367 gündeme getirildi.
Evet.
Sonra işte o oylamaya girmeyenler oldu vesaire. Bir sürü handikaplarla Türkiye karşı karşıya kaldı ki Türkiye o dönemde 2007 yılında tek bir parti iktidarına sahipti. Ciddi anlamda halkın oyunu almış, %40 civarında AK Parti iktidarı vardı ve onun işaret ettiği kişi Cumhurbaşkanı seçilmeye çalışılırken yine birçok sıkıntılar yaşadı Türkiye. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın yine parlamento içinde seçiliyor gibi gözükmesine rağmen büyük oranda fiiliyatta, reel politikte öyle olmadığını gördük. Yani reel politikte, fiiliyatta
evet.
Aslında bürokratik oligarşi dediğimiz yapının işaret ettiği kişi Cumhurbaşkanı oluyordu. Hı hı. Bunun en önemli örneklerinden birisi de bence Ahmet Necdet Sezer'in seçilmesidir Türk siyasi tarihinde. Ahmet Necdet Sezer'in ihtilal döneminde, 28 Şubat sürecinde, döneminde, olağanüstü şartlarda bürokratik oligarşinin işaret ettiği, onun içine yetişen gelen bir insan olarak seçilmişti. Ve dolayısıyla hakikaten Türkiye'de birçok bunalımların sürüp gitmesine ses çıkarmayan, kimi zaman ortak olan bir rol oynamıştı. Yani AK Parti iktidara geldi, 2002 yılını düşünelim. %40 civarında oy almış, iktidara gelmiş. Türkiye'nin önünde çok ciddi sorunlar duruyor. Dini özgürlükler sorunu var, Kürt meselesi var, Güneydoğu meselesi veya her neyse. Benzeri ekonomik, ciddi ekonomik krizler var.
Evet.
Hükümet can havliyle, yeni projelerle, yeni umutlarla, yeni kadrolarla ataklarda bulunuyor, çalışmalar yapıyor. Ama her girişimi Cumhurbaşkanı'na gidiyor, orada veto yiyip geri geliyor.
Evet.
Dolayısıyla bu Türkiye'nin mevcut olan Cumhurbaşkanı sistemi, parlamenter sistemi, genel olarak siyasal sistemi Türkiye'yi taşımakta güçlükler çıkaran bir sistem. Hem Türkiye'nin artık 76 milyona varmış, 13 milyondan. Türkiye'de çok büyük bir nüfus var, ekonomik kalkınması var, dünya küreselleşiyor, bölgede Türkiye daha etkili olmaya başlamış.
Evet.
Sorunları çözmek için çok daha hızlı hareket etmek gerekiyor. İcraat beklemeye tahammülü olmayan bir durumla yüz yüze. Şöyle somutlaştıralım. Eskiden başbakan Amerika'ya gideceği zaman bir hafta önceden konuşulurdu. Gitti, gidecek, geldi, uçak iniyor vesaire. Ama bugün başbakan veya cumhurbaşkanı seyahate gittiği zaman birkaç ülkeyi birlikte dolaşıyor, geliyor.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Yani neyi gösteriyor bu? Artık hayat çok hızlı akıyor. Siyasi sistem de buna uyum sağlaması gerekiyor.
Evet.
Türkiye'nin mevcut sistem yapısı buna uyum sağlayabilecek bir yeterliliğe sahip değil, o saydığımız birçok nedenden dolayı.
Evet.
O nedenle Türkiye bu sistemini değiştirmek için uğraşıp duruyor. Bunun ilk büyük hamlesini yaptı Türkiye. Bunun ilk büyük hamlesini halkın cumhurbaşkanı seçmesiyle ortaya çıktı.
Evet, ilk defa bir cumhurbaşkanı halk tarafından seçildi.
İlk defa bir cumhurbaşkanı halk tarafından seçildi ve dolayısıyla halkın siyasete yansıması daha dolayısız bir biçimde doğrudan gerçekleşmiş oldu. Hem halkın siyasete ilişkin tutumunun farklılaşması demek bu, yeni bir durum demek, hem de cumhurbaşkanının siyasetle kurduğu ilişki, cumhurbaşkanının sistem içindeki rolü ve konumu da değişti. Bu çok önemli. Cumhurbaşkanı artık daha etkili bir siyasal özne haline geliyor burada. Yani eskiden parlamento içinde birçok dengeler vesaire, onlarla uğraşıp onların üzerine uzlaştığı, getirdiği bir kişi, ama burada cumhurbaşkanı halkın karşısına gidiyor, aday olarak seçiliyor. Dolayısıyla çok bağımsız, çok özerk, kendi başına bir siyasi özne haline geliyor cumhurbaşkanı.
Evet.
Büyük bir siyasi role üstlenmeye başlıyor. Dolayısıyla bu sistemin ciddi anlamda yeni bir duruma geçişi demektir.
O zaman hocam, bu bir takım çevrelerin benim cumhurbaşkanım değil demesinin de bir hiçbir anlamı kalmıyor, hükmü kalmıyor. Çünkü benim cumhurbaşkanım demesi için veya dememesi için aslında bir parlamenter sistem tarafından seçilmesi gerekiyor. Evet. Ama doğrudan halk seçtiği için bu benim cumhurbaşkanım demediğiniz takdirde kendinizi o halktan dışlamış oluyorsunuz bir anlamda.
Bunun hiçbir karşılığı yok, karşılığı elbette. Yok, doğru. Çünkü artık halk çoğunluk olarak üzerine uzlaşmış, onu seçmiştir ve dolayısıyla o halkı temsil ediyor.
Yani bu bendendir diyor. Bu benim fikrimi benimsiyor.
Nitekim
yani.
Yeni cumhurbaşkanı da parlamentoyla görüşüyor ama aynı zamanda halkla sürekli görüşmenin kanallarını açıyor.
Evet.
Yani muhtarlarla görüşüyor, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüyor, diğer birimlerle görüşüyor.
Evet.
Çok daha fazla halk içinde, çok daha fazla halka görünen, çok daha fazla halkı gören
evet.
bir siyasi role yöneldi.
Yani
eski
yönetim
cumhurbaşkanı
organizasyonunun
böyle değildi.
Evet, kılcal damarlarına girdi yani. Muhtarlar evet. dediniz bir yönetimin evet. en uç noktasıdır hocam. Çok evet. önemlidir aslında. Oraya kadar nüfuz etti artık.
Muhtarlık yerel yönetimde en noktasal konumda olandır.
Evet.
Yani yerel yönetimlerde hani işte belediye başkanı diyorsun. Belediye başkanının altında işte ilçe belediye başkanı, ilçe kasaba varsa belde.
Evet.
Altta işte muhtarlar geliyor.
Yani halka temas edeceğiniz.
Dolayısıyla evet. Onun gibi sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmesi gibi.
Aynen evet.
Eski cumhurbaşkanlarının siyasal pratiğine bakalım. Çok daha az konuşan, çok evet. daha az gözüken.
Saraydan dışarı çıkmayan belki.
Çok
bir
daha
anlamda. Herkesi
evet,
saraya çağıran.
Mekanlardan dışarı çıkmayan.
Evet.
Bu nedenle de hem büyüsel hem esrarengiz anlamlar üzerinde taşıyan.
Ulaşılması zor.
Ulaşılması evet. zor. Böyle siyasi kişiliklerdi.
Evet, evet.
Yani bu siyaset yani cumhurbaşkanının siyaset sosyolojisi değişti yani. Onu anlıyoruz. Bir
evet.
defa bunu anlamamız gerekiyor. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsiyle ilgili bir şey değil.
Evet.
Tayyip Erdoğan'ın şahsiyle ilgili olan bir şey var tabii. Ona geçmeyelim. Önce şunu görmemiz lazım. Türkiye'de hakikaten cumhurbaşkanlığı sistemi değişti. Defakto olarak değişti.
Evet.
Henüz daha bunun anayasal temelleri tam ortaya konmadı.
Evet.
Türkiye'de hukuksal değişimler yavaş gidiyor.
Evet.
Hukuksal düzen kendini değiştirme ve gözden geçirme konusunda çok yavaş davranıyor.
Evet.
Ama sonuçta olan bir sistem değişikliği var. Ciddi
evet.
fiiliyat olarak var. İşte
evet.
halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı ve halk seçtiği için de o cumhurbaşkanı artık eski cumhurbaşkanı gibi olmuyor. Çünkü eski cumhurbaşkanı gibi seçilmemiş. Ve bir siyasal özne ve dolayısıyla tavırları, hareketleri, konuşmaları, giriş çıkışları, oturma kalkmaları, söylemleri de eski cumhurbaşkanından farklı. Bizim hala kafamızda eski cumhurbaşkanı arayışı var. Biz hala onu yakıştırıyoruz.
Evet.
O ona uymayınca da bu yanlış diyoruz. Bu farklı bir şey demiyoruz. Bu yanlış diyoruz.
Yanlış diyoruz.
Bir takım yanlışlar olabilir, ayrı bir şey. Ama bence ondan önce ciddi bir farklılaşma var. Yani yeni cumhurbaşkanı yeni bir sistemin ürünüdür.
Hı-hı.
Dolayısıyla bu yeni sistemin ürünü olan cumhurbaşkanı da artık eski cumhurbaşkanı gibi davranmıyor.
Yani hocam eski
farklı
sisteme göre
farklı konuşuyor.
Evet, eski sisteme göre diyelim ki günümüzdeki cumhurbaşkanı eski sisteme göre eğer cumhurbaşkanı olsaydı istediği kadar karizmatik bir lider olsun, istediği
evet.
kadar bir deneyimi, birikimi olsun, istediği kadar halkın sevdiği bir insan olsun ama sistemin getirdiği o yapıya uyacak ve bir süre sonra pasifize mi olacaktı?
Tabi sınırlıyor yani. O sistem sınırlıyordu bir defa. İcraat yönü budanmış olan bir cumhurbaşkanlığıydı. Hükümetin daha merkezi olduğu, öne çıktığı, bir sisteme eklemlenen, daha çok sembolik özellikleri üzerinde taşıyan, toplumun işte efendim herkesi temsil ederim anlayışıyla siyasi görüşlerden olabildiğince uzak davranan bir cumhurbaşkanlığı fenomeni vardı.
Peki şu anlama evet. geliyor hocam bu. Halk aslında daha çok sorumluluk almış durumda. Çünkü bugün halihazırdaki cumhurbaşkanı belki halkın birçok isteklerini karşılayabiliyor. Karşılaması da gerekiyor. Ama diyelim ki halk eğer sorumluluğunun farkında olmadan yanlış bir kişiyi seçerse aslında kendisini yanlış yöneten, kendisini yanlış şeylere sürükleyecek bir cumhurbaşkanı seçmiş olacak.
Tabii bir de halk şu var yani artık 5 yılda 5 yıl mıydı?
Evet.
Seçim sistemiyle cumhurbaşkanını değiştirebiliyor. Tekrar o gelecek halkın karşısına.
Evet.
Ve dolayısıyla halk ondan memnun değilse, icraatlarından memnun değilse, başarıları yoksa, ona karşı sevgisi yoksa, O zaman onu yerinden eder.
Evet.
Değiştirir, başka birisini getirir.
Evet.
Böyle halkın doğrudan siyasete katılma imkanları oluşmuş şu an.
Evet.
Böyle bir siyasal sistem değişimi var. Bu siyasal sistem değişiminde Cumhurbaşkanı siyasal özne olduğu durumda parlamentoyu temsil eden hükümet, başbakan ikincil bir anlama sahip olmaya başlar. Şimdi biz başbakanlık da buna göre değişmesi gerekiyor artık. Dolayısıyla başbakanlık burada siyasal bir özne olmaz, siyasal özneye eklemlenen ikincil bir varlık haline dönüşüyor.
Evet.
Bu fiiliyatta, Türkiye'de bu fiiliyatta olmayınca, olmadı, yürümedi. Dolayısıyla genel başkan ve başbakanı değiştirme ihtiyacı hasıl oldu ortaya.
Tek yol bu mu yani hocam?
Tek yol bu olmayabilir. Evet. Ama sonuçta olan şudur. Siyasal sistemin önemli bir parçası değişmiş. Hı-hı. Ve bu önemli parçası değişirken de şunu da diyelim, yani işte AK Parti'nin kurucu liderliğini yapmış, ondan sonra karizmatik özellikleri olan bir işte Tayyip Erdoğan var ve bu siyasi özne dediğimiz şahsiyet de bu.
Evet.
Ve dolayısıyla arkasından gelen ve partiye yeni genel başkan olan, başbakan olan kişi de, hı-hı, bu yeni durumu görerek, algılayarak, benimseyerek rolünü tanımlaması ve ona göre hareket etmesi gerekiyor.
Evet.
Bu yapmadığı zaman ikili bir şey ortaya çıkar.
Çatışma çıkıyor bir anlamda.
İkili bir liderlik çıkar. Evet. Yani eğer genel başkan ve başbakan hala eski sistemdeki genel başkanlığı ve başbakanlığı, hı-hı, algılamaya, idrak etmeye, benimsemeye ve oynamaya, davranmaya, o rolle, hı, hareket etmeye devam ederse, evet, iki başlık ortaya çıkar.
Evet.
Çünkü görünen eski bu sistemde başbakan icraatı temsil ediyor. Evet. Öndeydi.
Evet.
Ben işte başbakanım ve eski hal böyledir, daha biz parlamenter sistemiz, geçmedik başkanlığa deyip hareket ediyor.
Evet.
O zaman da iki başlık ortaya çıkıyor. Öyle. Türkiye'de.
O zaman halk şunu da soracak. Diyecek ki başkanlık geldi, şu anda başkan. Ama hani icraat nerede diye soracak. Evet. Eski usul diyecek.
Burada yani. Evet, ikili çıkıyor. İkili bir durum ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanının bazı icraatları, söylemleri, konuşmaları, ortaya koyduğu yol haritasıyla efendim başbakanın, Davutoğlu'nun ortaya koyduğu bazı icraatlar birbiriyle çelişiyor, birbiriyle çatışıyor.
Evet.
Birbirini tamamlayacağı yerine tamamlamıyor.
Evet.
Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı düzeyi yeni sisteme geçmiş.
Ama hala eski sistem.
Başbakanlık hala eski, evet, sistemle devam ediyor.
Evet, evet.
Bu ciddi anlamda bir harmonisizliğe, birbirini tamamlamamaya, birbiriyle çatışmaya, birbirine iki farklı durum ortaya çıkmaya yol açıyor.
Evet.
Bence asıl Türkiye'de yaşanan buydu yani. Son işte Davutoğlu'nun başbakan seçilmesinden sonraki, evet, dönemde ortaya çıkan gelişmelere baktığımız zaman bariz bir biçimde görüyoruz bunu. Yani göçmenler politikası, Avrupa Birliği ile ilgili politikalar.
Aktif bir politika vardı efendim, başbakan tarafından
terörle
yürütülen.
Terörle mücadele etme politikaları. Katılıyoruz, katılmıyoruz. Onu, evet, tartışmıyoruz. Evet. Ama objektif olarak baktığımızda bir halkın seçtiği cumhurbaşkanı,
evet,
bu konularla ilgili belli siyasetleri var, belli tezleri var. Bir de başbakan, hala eski başbakanlık sistemiyle kendisini algılayıp davranan ve ona göre bu konularda adımlar atan, kendisini bu çerçevede önemseyerek adımlar atan bir tutum içinde olan bir başbakan.
Evet.
Dolayısıyla orada farklı siyasetler karşı karşıya gelince ülkede tabii yönetiminde farklı siyasi görüşler olabilir ama icraatta bir siyaset olur yani.
Evet.
İcraat kaldırmaz farklı siyasetleri.
Evet.
İstişarelerde, tartışmalarda farklı görüşler olur, konuşulur vesaire, ileri sürünür. Ama uygulamaya gelince herkes neyin üzerinde uzlaşmışsa ona göre hareket eder. İki başlık olmaz,
olmaz
yani yönetimde.
Evet.
İki
halk da bunu istemedi sanki.
Bunu kastediyoruz. Yani, evet. Burada ise iki farklı siyaset ve iki farklı başlığın zaman zaman baş göstermesi söz konusuydu.
Evet.
Ve dolayısıyla Türkiye bunu daha uzun süre taşıyamadı.
Hı hı. Çok kısa bir mesafede.
O nedenle tabii başka bir daha var bir faktör. Şimdi bu şöyle bir şey var. Tayyip Erdoğan'ın son iki yıl ortaya koyduğu siyasal liderlik hem halkın seçtiği cumhurbaşkanlığı olması nedeniyle farklı, hem de Türkiye'de yaşanan terör olayları, Suriye meselesi, Avrupa Birliği ile ilgili yaşadığımız ittifak ilişkilerinin büyük bir değişim göstermesi gibi nedenlerden dolayı da Erdoğan daha güçlü bir liderliği temsil etme ihtiyacını hissetti. Bu iki başlılık bu yakıcı sorunlarla başa çıkma konusunda çeşitli bunalımların ortaya çıkmasına neden olabileceği gibi bir yaklaşım baş gösterdi.
Evet.
Dolayısıyla bunu gidermek üzere böyle bir değişiklik ihtiyacı hasıl oldu. Bunun yanında AK Parti kendisini bir siyasi parti olarak sadece değil, bir dava, bir siyasi hareket olarak da algılıyor. Ben diyor Türkiye'de yeni anayasayı yapacak, sistemi değiştirecek, başkanlık sistemine geçişi sağlayacak bir siyasi hareket olarak görüyorum. Bunu gerçekleştirecek siyasi aktör olarak varım ben.
Evet.
Dolayısıyla salt düzeyde bir siyasi parti değilim.
Evet.
Erdoğan'ın AK Parti ile olan ilişkisi bu bakış açısına dayalı olan bir ilişki.
Evet.
Bu çerçevede Erdoğan bir siyasi hareketin lideri, bir partinin lideri olmasının ötesine bir siyasi hareketin lideri haline geliyor ve dolayısıyla siyasi partinin genel başkanı olan kişi de daha çok bu çerçevede siyasi hareketin liderine eklemlenen, onunla uyumluluk gösteren bir varlık haline geliyor.
Evet.
Ondan bağımsız, ondan özerk bir kişi değil.
Değil.
Bu durumda da tabii genel başkan kendisine hala ben bir siyasi parti lideriyim, özerkim, özgürüm, farklıyım deyip hareket ettiği zaman orada da dediğimiz gibi sorunlar ortaya çıkıyor.
Evet.
Sorunlar ortaya çıktı. Ondan dolayı da yine genel başkanının ve başbakanı değiştirme gibi bir tutum meydana geldi.
Peki hocam, bir siyasal anladığımız kadarıyla Türkiye bariz bir ve hatta bariz ve köklü bir siyasal değişimin içine girdi.
Evet.
Bir de bunun ama sürdürülmesi olacak. Belki
evet.
Bu ondan sonra olgunlaştırması olacak ve arkasından tamamlanması olacak. Öncelikle hocam bu siyasal değişiklik ve olgunlaşma ya da siyasal köklü değişiklik nasıl sürdürülecek?
Evet. Şimdi birkaç şey burada önemlidir. Bir, evet, yani AK Parti Türkiye'de en çok oy alan, iktidarda olan bir siyasi parti ise
evet.
Ve kendisini bir siyasi hareket olarak algılayarak siyasal sistemi değiştirme, yeni anayasayı yapmayı, yönetmeyi üstleniyorsa
evet.
Bunlar büyük mesuliyetlerdir. Bir defa burada kendi bütünlüğünü sürdürmesi gerekiyor. Liderinin bu bütünlüğü yönetmesi gerekiyor.
Hı hı.
Birinci derecede bu önemli.
Evet.
İkinci olarak AK Parti iktidarı, siyasi hareketi bu değişimi yönetirken ittifaklarıyla kuracağı ilişkiler önemli.
Hı
hı. Yani kendi başına, tek başına bunları yürütmesi mümkün değil.
Mümkün değil.
Yani evet. 2002'den 2012'ye kadar yaptığı reformlarda da ittifakları vardı. Yani Avrupa Birliği vardı efendim. Ondan sonra Türkiye'de liberaller vardı. Ondan sonra işte başka gruplar vardı vesaire. Şimdi bunlar önemli ölçüde uzaklaşmış gözüküyor. Dolayısıyla bir, kendi içindeki bu birlik, beraberlik, heyecan, örgütsel yapıyı, birliği taşıması gerektiği kadar kendi dışındaki ittifakları da kurması gerekir.
Evet.
Bir, işte diyelim ki MHP ile bu ittifakını bir biçimde sürdürmesi lazım. Öyle gözüküyor ki MHP ile yeni anayasayı
evet.
Yapmak, başkanlık sistemine geçmek için bir ittifak var. O zaman MHP'yi bu ittifakla beraber tutması gerekiyor.
Evet.
İkinci olarak uluslararası ittifak gerekiyor. Uluslararası düzeyde bunları gerçekleştirebilmesi için ya Avrupa Birliği mi, Avrupacılar mı, Avrasyacılar mı bilmiyorum
evet.
Artık. Uluslararası düzeyde ittifaklara ihtiyacı var AK evet. Parti'nin bunları yapması için. Üçüncü olarak da halkın nabzını tutmaya devam etmesi gerekiyor. Sonuçta bütün bu değişiklikleri onaylayacak veya onaylamayacak özne halktır, millettir.
Evet.
Millet onay verdiği zaman, evet dediği zaman, yolunuza devam edebilirsiniz dediği zaman, yaptığınız doğrudur dediği zaman bunlar gerçekleşir. Ama halk hayır dediği zaman bütün bu ittifaklar, bütün bu siyasal birliktelik, bütün projeler bunların bir anlamı olmaz.
Bir anlamı kalmaz.
Bir anlamı kalmaz.
Halka o nedenle çok iyi açıklamanız gerekecek o
bu
zaman.
Bu başkanlık sistemi nedir? Yeni düzen, yeni sistem nedir? Nasıl olacak? Burada Erdoğan'ın konumu, başkanlık, evet, cumhurbaşkanlığı, ondan sonra genel başkan ve başbakan diye tanımlanan ve rol verilen makamlar, mevkiler ne olacak? Bunların yeni durumunun, yeni yerinin net bir, evet, biçimde halka anlatılması gerekiyor, halka taşınması gerekiyor. Halka bun, hakikaten yeni sistem Türkiye'ye faydalı, Türkiye'yi kalkındıracak, Türkiye'nin yakıcı sorunlarını çözecek, icraatta hızlı davranacak, bir sistem olduğu, koalisyon çatışmalarından Türkiye'yi kurtaracak bir alternatif olduğunu halka bir biçimde anlatılması ve ikna edilmesi gerekiyor. Evet. Bu halka anlatılması ve ikna edilmesinin birkaç boyutu var. Bir, propaganda boyutu var, bilgi boyutu var, hı hı, enformasyon boyutu var. Bu bir yere kadar önemli. İkincisi, bunu temsil eden kişiler, şahsiyetler, insanlar ve kadrolar önemli. Hı hı. Yani halk bütün bunları kendisine anlatan kişiler olarak kimi karşısına görüyor? Kimin ağzıyla, kimin tavrıyla, kimin pratiğiyle, kimin üzerinde bunlar yansıyor? Elbette burada Tayyip Erdoğan önemli bir lider, karizmatik bir lider.
Evet.
Ama kitlelere o hitap ediyor, çeşitli ortamlarda, yerlerde. Ama bir de birebir insanlarla beraber olan, salonlarda, ortamlarda, yemek yerken, efendim sokakta dolaşırken, pazara girip çıkarken, diğer yerlerde bütün bu meseleleri temsil eden kadrolar, insanlar da büyük bir önem taşıyor.
Evet.
Halkın bunun hakikaten iyi bir şey olduğuna inanması lazım. Türkiye'de meseleler neyse, sorunlar neyse, onları aşma konusunda bu sistemin ve bu sistemi temsil eden liderlerin, hareketin doğru hareket, doğru lider, doğru kadrolar olduğuna inanması lazım.
Evet.
Bu olduğu zaman sistem hakikaten yürür.
Yürür.
Belli bir olgunluğa varabilir.
Evet.
Bunların aksamaması gerekiyor. Sistemin yürüyebilmesi için bir büyük adımlar atılmış. Ama bu adımların devam edebilmesi için, yürüyebilmesi ve menziline varabilmesi için dediğimiz şartlara bağlı.
Peki
onların
hocam,
yerine getirilmesine bağlı.
Sizce yapılan bu değişiklikte öne çıkan veya seçilen insan Binali Yıldırım.
Evet.
Cumhurbaşkanlığının arzu etmiş olduğu bu değişikliğin, yani sizin anlattığınıza göre olması gereken bu değişikliğin, evet, oluşmasında, ilerlemesine, sürdürülmesine ve olgunlaştırmasına doğru bir isim mi? Ve neden Binali Yıldırım?
Evet, şimdi tabii Binali Yıldırım'ın AK Parti içindeki ve toplum içindeki karşılığı şudur. AK Parti dediğimiz zaman Adalet ve Kalkınma Partisi diyoruz.
Evet, kalkınma da var.
Evet, kalkınma ve adalet iki önemli kanadı var.
Hı hı.
Kalkınma ya karşılık gelen, onunla bütünleşen bir kişiliğe sahip, hı hı, Binali Yıldırım bir mühendis. Ondan sonra AK Parti'nin halka sunduğu büyük projelerin altında imzası olan,
evet,
yollar, işte duble yollar, havaalanları, ondan sonra köprüler,
evet,
vesaire, bu açıdan kalkınmayı temsil eden bir şahsiyet, bu yönüyle önem taşıyan birisi. Bu dediğimiz iki kanattan birisini tamamlayan biri.
Evet.
Bir de kişisel ihtirasları olmayan, yani bir lideri aşacak, onunla çatışmaya girecek, ona alternatif olma gibi ihtirasları içinde taşıyacak özellikleri de üzerinde taşımayan birisi. Ve dolayısıyla Türkiye'nin işte partili cumhurbaşkanı veya yarı başkanlık veya tam başkanlık sistemine uygun özelliklere sahip olan yeni başbakanlık, yeni sistemin başbakanlığını temsil eden, bir açıdan yazımda da belirttiğim gibi cumhurbaşkanı yardımcısı rolünü üstlenebilecek birisi. Bu açıdan bir önemi var. Bence tabii bu kişisel özelliklerden öte yeni sistemin biçtiği role, rolü oynayıp oynamaması önemli.
Hı hı.
İnsanlar genellikle bunu işte Erdoğan'a sadakat üzerinden okuyorlar.
Hı hı.
Sadakat bir yere kadar önemli ama bence sadece sadakatle açıklanması doğru değil. Türkiye'nin geçmekte olduğu, hala geçişkenliğini sürdürdüğü bu sistem içindeki rolüyle bütünleşmesi, onu oynayıp oynamaması önemli.
Hı.
Bunu doldurup doldurmaması önemli. eski sistemdeki rollere bürünmemesi. Yani eski sistemde başbakan icraatın başıydı. Dolayısıyla ya ben ya işte adım başbakan, dolayısıyla ben icraatın başıyım deyip davranır, hareket ederse bu eski sistemi temsil eden bir rol demek ve dolayısıyla ona yönelmesi öte yandan halkın seçtiği cumhurbaşkanlık sistemiyle çatışması manasına gelir.
Evet.
Yani orada Erdoğan değil de efendim geç doğan diye birisi de olsa,
evet,
halk tarafından seçilmiş bir geç doğan liderliğindeki seçilen bir Binali Yıldırım'da böyle dediğimiz role uygun davranmakla sorumlu hale gelir. Yani evet, bu sorumlu üzerine
bu
taşımak zorunda.
Bu tamamen sistemle alakalı bir şey.
Bence sistem bu yeni gerekiyor. Sistemle ilgili bir şey. Hı. O nedenle yani Binali Yıldırım'ın açıklamalarında sık sık Erdoğan vurgusu da çok doğru değil yani bence. Hı. Bu vurgular. Yani belki tabii biz genellikle hepimiz bir siyasi tecrübe içinde, akıl içinde yetişerek geliyoruz. Yani hı, Binali Yıldırım da herhalde işte 60 yaşlarında birisidir.
Evet.
Dolayısıyla siyasi bilinci, siyaset yapma tarzı, duydukları, davrandıkları hepimiz gibi o da Türkiye'nin eski sistemi içinden gelmiştir.
Evet.
Ona göre duyuyor, ona göre hareket ediyor, ona göre bir bilişsel tutumu var. Dolayısıyla bunun bir gereği olarak herhalde yani ben rolüme uygun davranırım, bu konuda kimsenin bir kaygısı olmasın bilinç altından dolayı mı bu tür bir dil tarzına başvuruyor bilmiyorum ama
belki de, evet,
buna da çok gerek yok aslında. Önemli olan bence yeni siyasal sistem değişimini algılamak ve buna uygun hareket etmek.
Evet.
Bu çerçevede verimli olmaya çalışmak.
Hocam yazınızda şöyle bir şey demişsiniz. Köklü değişmelerde gerekli rolleri üstlenen, yeni durumlara göre tutumlarını değiştiren kadrolar ve siyasetçiler önem taşıyor. Pragmatik, evet, esnek ve yeni yapıya uygun tavırlar siyaset için reel politiğin gereği demişsiniz. Tam da Binali, evet, Yıldırım herhalde şu anda mevcut tutumlarını değiştiren kadrolar ve siyasetçiler için burada örnek göstereceğimiz bir isim haline geliyor.
Evet. Evet. Yani bu evet bir siyaset biliminde yani siyaset biliminde geçerli olan önemli ilkelerden birisidir bu. Siyaset sosyolojisinde, hı hı, geçerli olan bir şeydir. Yani hangi toplumlara, hangi tarihe bakarsak bakalım siyasal değişmeler olur, siyasal sistemler değişir, siyasi partiler doğar, yeni dönem ortaya çıkar. Bu dönemde bu yeni sisteme, bu değişime uygun rollerini gözden geçiren, yeniden yapılandıran insanlar varlıklarını sürdürür, yollarına devam ederler. Buna uygun rollere yönelmeyen, bununla çatışmaya giren veya bunu kendi ahlaki değerlerine ters gören,
evet,
yani idealleriyle de bunu yapmış olabilirler. Hı hı. Böyle davranan insanlar ise bu değişiklikle çatışmaya girdiği için, bu değişikliğin talep ettiği rollere girmediği için, bu rollere ifade etmediği için
sistemin dışında
kalır. Evet. Sistemin dışına itilir.
İtilir.
Yani bu dünyanın her yerinde de böyledir yani. Eski rejim, yeni rejim diyoruz. Eski sistem, yeni sistem diyoruz. Ya tasfiye olurlar ya da yeni duruma uyum sağlarlar.
Evet.
Bu real politik bir şey yani.
Evet.
Bütün real politiklerde bunu görmek tarih içinde mümkün. Türkiye'de de bu söz konusu.
Evet.
Yani AK Parti şimdi yeni başkanlık sistemine uyumlu bir örgütlenmeye yöneldi. MKYK'sı da bence buna göre dizayn edildi.
Yani siz zaten
genel başkan da buna göre seçildi.
AK Parti yeni bir yeni siyasal sistem ile AK Parti ortak bir kaderi temsil ediyor demişsiniz. Evet. Herhalde bunu kastediyorsunuz.
Evet
hocam.
Bu yani AK Parti Türkiye'deki bu yeni siyasal sistemi kuracak teşkilatta AK Parti'dir. AK Parti'nin, hı, böyle bir kaderi var. Bu kaderini oynamak zorunda. Bu kaderini, hı hı, birisi oynayacak, bunu oynayacak en güçlü siyasi yapı olarak da AK Parti var.
AK Parti var.
AK Parti içindeki kadrolardan da bu kaderi oynamak istemeyenler ya tasfiye olur ya dışlanır. Ya da çatışmacı bir takım ilişkilere yönelir yani açıkçası.
Evet.
O olacak olan budur.
Evet.
Bence MKYK'daki düzenlemeler de, hı hı, genel başkanın değişimi de, başbakanın değişimi de tamamıyla bununla alakalı, bununla irtibatlı bir şey.
AK Parti içerisindeki bu değişiklikler başkanlık sisteminin uygulanmasının bir ön aşaması mı diyebilir miyiz hocam? Yani bu AK Parti'de başarılı olursa artık bir şekilde başkanlık kesin ve net bir şekilde gelmiş demektir.
Kesinlikle budur. Yani bu hem başkanlık sistemini getirecek bir teşkilat,
evet,
hem de yeni anayasayı yapacak bir teşkilat.
Evet.
Yeni anayasayı yaparsa, başkanlık sistemini kurarsa Türkiye hakikaten doğumunu başarılı bir biçimde gerçekleştirmiş olacak.
Evet.
Yeni çocuk doğacak sağ salim bir biçimde.
Hı-hı.
Doğum sancıları başlamış aslında.
Evet.
Doğum süreci de başlamış. Halkın seçtiği cumhurbaşkanlığı onu anlatıyor.
Evet.
Ama bu doğumun son aşaması yeni anayasanın yapılmasıdır. Veya işte bu başkanlık sisteminin, yarı başkanlık sisteminin,
evet,
anayasayla temellendirilmesidir. Şimdi AK Parti'nin yapısal değişmeleri de bununla yakından ilgili.
Evet.
Bunu yapacak çünkü sadece Erdoğan'ın kendisi değil, sadece halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı değil, aynı,
evet,
zamanda bunun arkasında güçlü bir teşkilatın olmasıyla bu mümkün. AK Parti de bu açıdan büyük bir teşkilat,
evet,
önemli bir teşkilat. Türkiye'nin her tarafında örgütlenen,
hı hı,
ve bir geleneği olan bir teşkilat.
Evet.
Yani efendim bunu Tayyip Erdoğan'ın kişisel biyografisiyle okursak, Milli Görüş Hareketi ile beraber var olup gelen, süren, farklılaşan, kendisine yeni yapılar eklemleyen, değişiklikler gösteren, esnemeler gösteren, zaman zaman büzülen, zaman zaman açılan,
hı-hı,
bir teşkilatla karşı karşıyayız.
Evet.
Dolayısıyla bugün Türkiye'de hala en büyük teşkilat, yani belki bir açıdan ordudan ve bürokrasiden sonra en önemli teşkilat olarak AK Parti'yi saymak mümkün. Çünkü,
evet,
Türkiye'nin her yerinde ciddi anlamda teşkilatlanmış birimleri var. Ondan sonra yani işte gösteri, toplanma, seçim, propaganda, birçok alanda başarılar göstermiş.
Evet.
Türkiye'nin bu sistem değişiminin de bu teşkilatla gerçekleşebilme imkanı çok daha yüksek açıkçası. Yani liderlik ve o liderlikle beraber yürüyen bir teşkilat, AK Parti de bunu karşılayan bir yapı.
Evet. Hocam son bir soru olacak. Diyelim ki başkanlık sistemi aktif hale geldi ama halk diyelim ki günümüzdeki cumhurbaşkanını değil de AK Parti ile tamamen zıt görüşe sahip bir cumhurbaşkanını seçti, başkanı seçti diyelim. Ama o hali hazırdaki durumda da AK Parti hala o ülkenin en güçlü partisi olsa nasıl bir peki durum olacak?
Yani böyle bir tabii ihtimal olmaz.
Evet.
Neden olmaz? Bir biçimde bugün Türkiye'de konuşulan nedir? Bir, yeni anayasadır. İki, başkanlık sistemidir.
Evet.
Türkiye'de halkın önüne gidecek olan nedir? Yeni anayasayı onaylıyor musun?
Bir başkanı onaylıyor musun?
Başkanlığı onaylıyor musun, onaylamıyor musun?
Hı hı.
Başkanlığı onaylamazsa, burada yeni anayasayı onaylamazsa Türkiye şu anki durumuyla,
hı hı,
farklı bir arayışa girer. Çünkü bir defa ok yaydan çıkmış yani. Halk,
evet,
bir defa cumhurbaşkanını seçmiş.
Evet.
Yani Türkiye bundan vazgeçemez.
Evet.
O zaman mevcut olan anayasada bir takım değişiklikler yapılacak.
Şart.
Yani ve işte partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçecek ya da yarı başkanlık sistemine geçecek.
Evet.
Alternatif olarak olacak olan budur yani. Başka bir alternatif gözükmüyor yani.
Evet.
Çünkü insanlar bir biçimde doğum dediğimiz gibi
gerçekleşecek.
Doğum sancısı,
evet,
başlamış.
Başlamış artık.
Doğum geliyor.
Evet.
Bunun o yani bunu doğum olacak ama bu doğumun olma biçimi, tamam mı? Doğumda ne doğacak az çok belli.
Evet.
Tamam mı? Ama daha sağlıklı doğması.
Evet. Bu sürecin sancısız
gerekiyor,
bir şekilde oluşması.
Geçmesi önemli. Bunun için de işte diyelim ki Türkiye'de kutuplaşma düzeyinin azaltılması gerekiyor.
Evet.
Türkiye'de demokrasinin kurumlarının çalışması gerekiyor.
Evet.
Yani bu sistem değişiklikleriyle zaman zaman bir takım gerginlikler olur. Bu gerginliklerden halkın az etkilenmesi gerekiyor.
Evet.
Olması gerekenler bunlar yani.
Hocam süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Umarız her şey Cenab-ı Allah'ın takdiri sonuçta her şey. Ama evet, her şey bizim halkımızın istediği gibi sağduyulu bir şekilde gerçekleşir. İnşallah. İnşallah bu kutuplaşmalar da azalır diyelim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalınız.